Ayrım 6 sayfa 50. Evrende gözlediğimiz olaylar Allah'ın varlığını ve kudretinin sonsuzluğunu düşündüren apaçık ayetlerdir. İki molekül hidrojenle bir molekül oksijen birleşince su oluyor. Bunu tespit etmekle suyun meydana geliş sırrını açıklamış oluyor muyuz? Su Allah'ın bir ayeti ve bizim için hayat kaynağı bir nimetidir. Suyun kimyasını yapmanın, suyun meydana geliş harikasındaki hikmeti hissetmeyi, suyun güzelliğini algılamayı, susuzluğumuzu tatmin edişindeki nimet için Allah'a şükretmeyi önleyen bir tarafı var mıdır? Kamil insan için bilim, felsefe, estetik ve dini ibadet aynı hakikatin insan ruhunu bütünleştiren parçalarıdır. Bunlardaki birliği göremeyen, evreni eksik algılamış ve kendi ruhunu güdükleştirmiş olur. Bu bölümde insan bilgilerinin mahiyeti hakkında fikirleri, evrim teorisi konusunda zihinlerin düştüğü karışıklığı gidermek ve ilk medeniyetin çıkışı meselesini aydınlatmak amacıyla ortaya koyduk. Şimdi bu noktayla ilgili olarak bilimin niteliğini inceleyebiliriz. Bilim, gözlenebilir olayları açıklayan fikirler geliştirme ve o fikirleri tahkik etme ile uğraşır. Teori denilen açıklayıcı fikirler varsayım konumunda ileri sürülür. Fikirden hareket edilerek aranan yeni gözlemler teoriye uyar ya da uymaz. Uymazsa teori yanlışlanmış demektir. Uyarsa o kanıtlar teoriyi desteklemiştir ve teorinin doğru olduğunu düşünebiliriz. Ama emin olamayız. Teorinin doğru olduğunu ancak bir ihtimaliyet derecesine göre düşünebiliriz. Çünkü teorinin kapsamına giren gözlemleri, dolayısıyla o gözlemlerin muhakemeye sağlayacağı kanıtları ne kadar çok gözlem yaparsak yapalım tüketemeyiz. Bu bakımdan ileride elde edilecek başka kanıtların o zamana kadar desteklenmiş bir teoriyi çürütmesi ve bizi başka istikamete açıklama yapmaya sevk etmesi mümkündür. Öyleyse bir teori ne kadar desteklenirse desteklensin, bilim adamları nazarında daima bir varsayım olarak kalır. Yani bilimin gerçeği metafizik bir gerçek gibi kesin, değişmez ve mutlaka doğru olduğu iddia edilen bir gerçek değildir. Bilim, metafizik bir felsefe sistemi gibi gerçeği aslında ne ise o şekilde ele geçirdiği iddiasında değildir. Bilimin gerçeği her safhada fikrin kanıtlarla tutarlılığıdır. Kanıtlar hiçbir zaman tümüyle elde edilmiş olmadığına göre herhangi bir safhada o zamana kadarki bütün kanıtlarla tutarlı olduğu için bir ihtimaliyetle doğru kabul edilen fikrin aykırı bir kanıtın elde edildiği sonraki bir safhada yanlışlanması mümkündür. Bu bakımdan bilimsel bir teori şimdiye kadarki kanıtlarla desteklendiği için muhafaza edilse bile onun mantıki konumu daima varsayım olarak kalmalıdır. Bir teoriyi tahkik edici gözlemlerin yorumlanması bazen teknik düzeyde birçok güçlükler çıkarır. Bu yüzden evrim uzmanları arasında tartışmalar sürüp gitmektedir. Fakat belli bir evrim mekanizmasının kabulünde teknik tartışma konusu hiçbir pürüz olmasa bile evrim teorisi eğer bilimsel bir teori olarak öne sürülüyorsa daima bir varsayım olarak kalacaktır. Yani bilimsel çerçevede evrim teorisinin yanlış olması ihtimali ortadan kaldırılamaz. Evrim teorisinin bilimsel çerçevede kalmadığı, ilk ortaya atıldığı yıllardan itibaren doktrinci bir heyecanla savunulduğu biliniyor. 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen, fakat kökleri Rönesans'a kadar inen aydınlanma düşüncesi, vahyi, otoriteyi ve geleneği reddediyordu. İnsan aklının doğaüstü hiçbir yardıma ihtiyacı olmadan dünyayı anlayabileceğini ve dünyaya egemen olabileceğini ileri sürüyordu. Galileo ve Newton'un doğa olaylarının anlaşılmasını, akılla tasarımlanmış basit kanunlara dayandırması gibi sosyal kurumların geçerliliği de onların bir inanca değil, aklın oynayabileceği bir sebebe dayanmasında görülüyordu. Akla uymayan bir kurum, bu ister bir siyasi yapı olsun, ister bir kanun, örf ve adet ya da dini bir inanç olsun kabul edilemezdi. Kilise dogmalarına ve kilise baskısına Rönesans ve aydınlanma ruhuyla isyan edilirken, Hristiyanlığın ahiret kurtuluşu doktrini bu dünyada ilerleme fikrine dönüştü. Saint Augustine, Yunan düşüncesindeki doğuş, çöküş, başka bir formda yeniden doğuş tarzında tekrarlarla sürüp giden dönüşümlü gelişme fikrini, yaratılış, kıyamet, ahirette ruhun ebedi kurtuluşu tarzında bir düz çizgi halinde ve bir defalık sürekli ilerleme doktrinine çevirmişti. Saint Augustine'in tasvir ettiği ilerleme süreci, başlangıçta takdir edilmiş bir plana ve Allah'ın iradesine göre cereyan ediyordu. Aydınlanma, ölümden sonra Allah'ın iradesiyle hayatın devam edeceğine ilişkin Hristiyanlık inancını, bu dünyadaki hayatın sürekli ilerlemesi fikrine çevirdi. Fransa'da ansiklopedist filozoflar insanın doğasında iyilik olduğunu kabul etti ve aklın düzenlemeleriyle cennetin bu dünyada kurulacağını vurguladı. Fakat Fransız ihtilalinin doğurduğu hayal kırıklığı ve Napolyon'un ihtirasının eseri olan savaşlardan sonra ilerleme kimsenin aklına gelmiyordu. Düşünceler ister istemez istikrarlı bir toplum hayatı ve milli bağımsızlık fikrine yöneliyordu. 19. yüzyılda Auguste Comte daha önce yapıldığı gibi ilerlemeyi hızlandıracak ütopyalar tasarımlamak yerine ilerleme kanununu formüle etti. İnsanların başından beri hep durumlarını iyileştirmeye çalıştığını ve bu çabalar esnasında teolojik ve metafizik safhalardan geçerek son safha olan pozitif safhaya ulaştığını söylüyordu. Bu ilerleme insanın doğası gereği idi ve bütün toplumlar önceki iki safhadan geçerek son safhaya ulaşacaktı. Aydınlanmanın ilerleme fikri 19. yüzyılda Darwin'in evrim teorisinden destek aldı. Evrim teorisinin içerdiği hayatta kalmak için mücadele ve doğa şartlarına en uygun olanın hayatta kalması prensibi biyolojide gaye kavramını bertaraf ediyordu. Var olan şartlara en çok uyan nitelikleri taşıyanlar hayatta kalmak ve nesli devam ettirmek üzere seçiliyor, uygun olmayanlar telef oluyor ve nesilleri kesiliyordu. Sürekli yeniden ayıklanmakta olan nitelikler arasından seçilen niteliklerin kendi aralarındaki birleşimi ile türler değişime uğruyor ve bu süreç devam ettikçe yeni türler meydana geliyordu. Evrim teorisi ilerleme doktrinine materyalist bir temel sağladı. Aydınlanmacılar ve ilerleme doktrinine bağlananlar evrim teorisini eleştirisiz kabul ettiler. Çünkü bu teori onların nazarında bir yaratıcıyı gereksiz kılıyordu. Her şeyi yaratan bir Allah yok ise vahiy kaynağı da yoktu ve ahlak Allah'ın emir ve yasaklarına dayanacak yerde insanın doğasından çıkarılabilirdi. Akıl ve vicdan ahlakın yeni kaynağıydı. Kilise otoritesine karşı savaşta evrim teorisi işe yarayacağı için bilim adamı olmayan birçok ateşli savunucu ortaya çıktı. Evrim teorisi birçok zayıf noktaları olan bir varsayımdı. Comte'un 3 hal kanunu ise bilim ve teknolojinin başarılarının etkisiyle tasarlanmış olmasına rağmen yanlış bir metafizik iddiadan başka bir şey değildi. Bununla birlikte ilerleme fikri ideolojik planda evrim teorisinden ve pozitivizm metafiziğine büründürülen bilimden kuvvet aldı. Bilimin ve ona bağlı olarak teknolojinin ilerlemesi üretimi arttırmış, hayatı kolaylaştırmış ve refah getirmişti. Dünyanın eskisinden daha ileri olduğuna ve ilerlemenin devam edeceğine inanılıyordu. Gelinen nokta şu idi. Allah yoktu. Allah'ın iradesi yerine determinizm vardı. İnsanın doğası gereği insanlık sürekli ilerliyordu. Bu noktaya Rönesans atılımından sonra ve özellikle 17. yüzyılda yeni bilim metodunun gelişmeye başlamasıyla 19. yüzyılın ortalarında gelinmişti. Fikirler bilimden cesaret alınarak fakat ideolojik bir savaş çerçevesinde ve doktrinci bir yaklaşımla ortaya atıldığı için bilimin dışında kalıyordu. Bu yüzden fikirlerde bilimsel açıdan tutarsızlık ve yetersizlik vardı. Evrim teorisinin bilim çerçevesinde kesin bir fikir olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Üstelik o fikirden çıkarılan sonuç, yani Allah'ın olmadığı ve doğanın düzenini yaratmadığı düşüncesi, fikrin zorunlu mantıki sonucu değildir. Bilim, var olan ve duyularla algılanan doğadaki süreçleri tasvir eder. Olayları doğuran süreçlere ve doğanın işleyişine ilişkin tasvire bilimde açıklama denir. Yani bilim, doğadaki olayları inceler, gözlem, muhakeme ve tahkik işlemleriyle kavramsal olarak ulaştığı süreçleri ve mekanizmaları açıklama olarak kabul eder. Böylece olayların meydana geliş tarzı anlaşılmış olur. Kavramlaştırılan süreçlere ve mekanizmalara bağlı olarak belirli şartlarda gözlenecek sonuçlar çıkarım muhakemesiyle önceden bilinebilir. Bilimin faaliyetine konu olan olaylar ve onların açıklanması demek olan süreçler ve mekanizmalar insan zihni ile doğanın sembolik ilişkisine göredir. Bilimin doğa olaylarını doğuran süreçleri ve mekanizmaları belirlemesi, o süreçler ve mekanizmalarda dahil bütün doğayı yaratan bir Allah'ın varlığına ya da yokluğuna ilişkin bir bildirim değildir. Bilim, olayların mekanizmasını tasarımlıyor, o mekanizmanın kendi kendine mi olduğunu yoksa onu Allah'ın mı yarattığını söylemiyor. İnsan zihninin olayları kendi anlayışına göre bir düzene sokması olgusundan, öyleyse Allah yoktur, her şey kendi kendine oluyor tarzında metafizik bir sonuç çıkarmanın hiçbir mantıki temeli yoktur. bilimin tasarımlandığı süreçler ve mekanizmalar neyse öylece kalmak şartıyla Allah'ın varlığı da yokluğu da düşünülebilir. Bu bilimin meselesi değildir, inanç meselesidir. Biz inanıyoruz ki Allah vardır ve Allah kadri mutlaktır. Onun gücü her şeyi istediği gibi yaratmaya yeter. Allah evreni ve insanı bilimin varsayım olarak tasvir ettiği şekilde yaratacak güce de sahiptir. Başka türlü yaratacak güce de sahiptir. Bu güce sahip olan Allah'ın evreni ve insanı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği şekilde yarattığına ve bildirdiklerinden ne kastediyorsa o şekilde yarattığına iman ederiz. Bu iman varlığımızın anlamı ve gayesidir. Bilimin bütün bilgileri bir tarafta ve imanımız bir tarafta olsa biz imanı seçeriz. İman bu dünyada da ahirette de bizim selametimizdir. Onsuz hiçbir şeyin değeri ve anlamı yoktur. Fakat iman ile bilim arasında bir seçim gerekli değildir. Bilim, deneyim ve akıl yoluyla doğayı anlama çabası olduğuna göre ve metodunun mantığı gereği bilim, gerçeği kesin olarak kavradığını iddia edemeyeceğine göre, çeşitli varsayımlar yapılmasının ve gözlem kanıtları karşısında bu varsayımların değerlendirilmesinin imanla gelişen bir mantıki konumu olamaz. Böyle bir çelişme bazen bilimin bilgileri demek olan varsayım konumundaki teorilerin doğruluğuna iman edildiği zaman çıkar. İşte aydınlanmacıların ve ilerleme doktrini savunucularının bilime iman tarzında bağlanmaları yüzünden din ile bilim arasında yersiz bir çatışma çıkmıştır. Bilimin varsayımlarıyla ancak aynı varsayımsal düzeyde öne sürülen başka bilimsel varsayımlar çatışabilir. Bu tür çatışmalar ise bilimin metodu gereğidir. Gözlem kanıtlarının hangi varsayımla bağdaştığına, hangi varsayımla bağdaşmadığına bakılarak çatışma çözümlenir. Fakat iman bilgileri bilim bilgileriyle aynı düzlemde olmadığı halde yanlış bir yaklaşımla onlar arasında çatışma görülürse bu çatışma bilim metoduyla çözümlenemez. Çünkü birinci olarak bilimin metodolojik kuralları gereği Allah'ın varlığı ya da yokluğuna ilişkin bir bildirim bilimsel olarak yapılamaz. İkinci olarak aynı metodolojik kurallar gereği bilimin varsayım konumunda muhafaza ettiği bazı açıklayıcı fikirlerin yanlış olması mümkündür. Bilimin tutumu şudur. İman konusu konulara ilişkin olarak bilimsel düzeyde lehte ya da aleyhte bir fikir söylenemez. Gözlem planındaki olaylarla ilgili tahkik edilebilir her fikir incelenebilir. Araştırmalara verimlilik getiren varsayım konumundaki bir fikir, aksine kanıt bulunmadığı sürece muhafaza edilir. Bilimin kendi yetki alanının dışında kalan iman konusu bilgilere saldırması için hiçbir sebep yoktur. Dinin de kesin hiçbir iddiada bulunmayan ve bütün bilgileri varsayımsal olan bilime müdahale etmesi ve araştırmanın verimliliği bakımından bilimde muhafaza edilen bazı varsayımlar karşısında öfkeye kapılması için hiçbir sebep yoktur. Fakat bilimin dışında olan bir takım aydınlar ve bilimin gerçek niteliğinden habersiz bazı bilim adamları bilimin varsayım konumundaki teorilerini kesin hakikatler imiş gibi gösteriyor. Yine bilimin niteliğine ilişkin anlayışsızlık dolayısıyla bazı dindarlar da bilimin aslında varsayım olan bazı görüşlerini dine aykırı buluyor ve bilime karşı tavır alıyor. Bilim ile din aynı düzlemde olmadığı için ikisi arasında çatışma gereksizdir. Bilim kendi metodolojik kurallarına göre yapılır ve pratik sonuçlarından dinle de dinsiz de yararlanır. İman bilimin ne destek verebileceği ne de reddedebileceği bir zihni fiildir. Bir kimse bilim adamı olsun ya da olmasın kendi aklıyla iman eder. Bir Müslüman olarak Allah'ın her şeyin hakikatini tam olarak bildiğine ve her şeye kadir olduğuna iman eden bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi Allah'ın insanı başlangıçta insan olarak yarattığına, ilk insanın Adem aleyhisselam olduğuna iman etmesinin bilim ile çatışan bir tarafı yoktur. Çünkü bilim Allah vardır diyemediği gibi yoktur da diyemez. Ve evrim teorisinin bilimin kendi mantığı gereği geçersiz bir varsayım olması mümkündür. Öyleyse bilimin metodolojik kurallarını çiğneyerek bilimsel fikir görünümünde iddialar öne süren metafizik sistemleri ne iseler o konumda değerlendirmek gerekir. Gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyenin yok olduğunu ileri sürmek pozitivizmdir. Fakat bu metafizik iddiayı bilimin varsayımlarıyla karıştırmamak gerekir. Birinci olarak bir varsayım kesin olarak doğru olduğuna inanılmaksızın tahkik edilmek üzere ileri sürülür. İkinci olarak tahkik edilemeyeceği için bilimsel varsayım konumunda olmayan bir iddia bilim çerçevesinde öne sürülemez. İşte metafizik bir sistem olan pozitivizm bu iki bilimsel prensibi de çiğnemiştir. Buna rağmen basit ve kaba düşünceli insanlara gözle görülmediği ve kulakla işitilmediği için Allah yoktur demek çok pozitif, çok objektif bir düşünce gibi gelir. Oysa pozitif ve objektif düşünce ancak kanıtlara göre vardır ya da yoktur der. Allah'ın varlığı için bilim metodolojisinde anlaşılan anlamda kanıt olmadığı gibi yokluğu içinde kanıt yoktur. Şu halde bilim Allah'ın varlığı, yokluğu meselesini karara bağlamayı kendi görev alanı dışında görür. Pozitif nitelemesi bilimde duysal gözlem kanıtlarına bağlı olmayı, onun ötesine geçerek hüküm vermemeyi ifade eder. Bu duruma göre pozitivizm pozitif olmayan bir metafizik sistemdir. Pozitivizm denilen metafizik sistem bilime özenerek determinizme inanıyor. Fakat bilimde determinizm bir başlangıç varsayımıdır. Başlangıç varsayımı tahkik edilemeyen fakat bilimsel araştırmayı anlamlı ve gerekli kılmak için kabul edilmesi gerekli görünen bir varsayımdır. Çünkü eğer determinizm yoksa yani her şey tezadüfe ve kaprise göre cereyan ediyorsa bilimsel araştırmanın tespit edeceği bir düzen, sebep-sonuç ilişkileri de yok demektir. Bilimsel araştırmaya girişmek için doğada bir muayyeniyet olduğunu yani determinizm prensibini bir başlangıç varsayımı olarak kabul etmek gerekir. Bu başlangıç varsayımına göre doğa araştırmalarına girişilir. Fakat peşinen hiçbir fikir, prensip, kanun kesin olarak doğru kabul edilmez. Yalnızca olayları açıklamak için yeni gözlem kanıtlarıyla tahkik edilmek üzere varsayımlar ortaya konabilir. Oysa Comte, bütün toplumların teolojik ve metafizik safhalardan geçeceğini ve bilgi diye sırf bilime değer verilen pozitif safhaya ulaşacağını bir kanun halinde kesin olarak ileri sürüyor. Bilimde varsayımlar tahkik edilmek için yapıldığı halde Comte iddiasını tahkike ihtiyaç duymadan ileri sürüyor. Görünüşte bilimin determinizm prensibine dayanıyor. Fakat bilimin ve determinizm prensibi varsayımlar yapmaya ve onları tahkik etmeye girişmek için kabul edilen içi boş, formel bir başlangıç varsayımıdır. Determinizmle belirlenmiş mekanizmanın, sürecin, ilişkilerin ne olduğunu determinizm prensibi empoze etmez. Oysa Comte, bilimde determinizm prensibi vardır. Öyleyse olaylar tıpkı benim ortaya koyduğum kanuna göre olacaktır, diyor. Bilimin determinizm prensibi kesin bir dille mutlaka öyle oluyor ve olacakmış gibi ileri sürülen hiçbir iddiaya peşinen ve gözü kapalı doğruluk sağlamaz. Bilim metodu ise o iddianın determinizmle belirlenmiş bir mekanizma, süreç ve ilişki yapısı olup olmadığının kanıtlarını araştırmak gerektiğini söyler. Şu halde Comte'nin üç hal kanunu bilimsel esası olmayan bir kehanetten başka bir şey değildir. Bu kanun üstelik sırf bilim metodolojisi bakımından yanlış olmakla kalmıyor çünkü ampirik planda antropolojik ve psikolojik gözlemler toplumların ve fertlerin bu safhalara uymayan bir gelişim gösterebileceğini ortaya koymuştur. Buna göre üç hal kanunu içerik olarak da yanlıştır. Gerçi Comte insanlığı bütün fertlerinin temelde aynı zihin yapısında olduğu bir bütün olarak kabul ediyor ve üç hal kanununu belli bir toplumun gelişimine değil, değişik toplumlarda görülen fakat bir araya getirilince bir silsile oluşturan safhalara dayandırıyor. Fakat bunu göz önünde tuttuğumuz zaman bile gerçeğe uymayan bir iddia yine ortada kalıyor. Çünkü toplumlar bütün fertleriyle ve kurumlarıyla bilimi yapar ve onun nimetlerinden yararlanır hale gelince bilimin söz sahibi olmadığı alanlarda inanç sahibi olmayı ve inancına göre davranmayı bırakmıyor. Öyleyse geride bırakılan safha diye bir şey yoktur. Bilim bugünkü zihniyeti ve metodolojisiyle insanlığın en çok kazandığı bir zihin hüneridir. Fakat bu hüner başka hiçbir bilgi türünün yapamayacağı bir işlevi üstlenmiştir. Başka bilgi türlerinin, ferdi hayat deneyiminin, resim sanatının, edebiyat eserlerinin, felsefenin ve dinin verdiği bilgiler bilimsel bilgiden ayrı türdedir ve onların insan hayatındaki işlevleri farklıdır. Bu bilgiler hayatın değişik ihtiyaçlarını karşılar ve insan ruhunun belirsizlikler içindeki tatmin arayışına değişik biçimlerde yardımcı olur. Bu bilgi türü diğerinin yerini tutmaz. İnsanın zuhuruna ve medeniyetin başlangıcına ilişkin görüşlerin hepsi spekülasyon düzeyindedir. Avrupa'da kilisenin baskısına baş kaldıranlar, kilise otoritesini yıkmak için İncil'in doğru olmadığını ve insan aklının doğruyu bulmak için başvurulacak tek kaynak olduğunu söylediler. Evrenin ve insanın varlığı için materyalist bir temel bulunursa, doğaüstü bir kuvvete inanmaya gerek olmayacağını, böyle bir gerek olmayınca da kilisenin işlevinin kalmayacağını, duyu verilerine dayanılarak doğanın akılla anlaşılacağını ve toplum hayatının akılla düzenlenebileceğini ileri sürdüler. Bu bakımdan bilimi materyalist açıdan yorumlayarak kendi amaçları için kullanmak istediler. Oysa bilim duyu verilerine dayanır, görüntülere göre ilişkiler kurar ve görüntülere göre tahkik eder. Bilimin tespit ettiği ilişkiler bilgisinden görüntüler dünyasında yararlanılır. Görüntülerin ötesine geçip her şeyin aslının madde olduğunu söylemek metafizik bir bildirimdir. Çünkü şeylerin aslı bizim için duyularla erişilemez ve akılla kavranamaz bir meçhuldür. Görüntüler çerçevesinde çalışan bilim açısından spiritüalizm ne kadar metafizik ise materyalizm de o kadar metafiziktir. Çünkü bizim fizikle bağlantımız duyular yoluyla ve duyu kanıtlarına göre akılla kavrayarak kurulur. Duyuların erişemeyeceği ve duyu kanıtlarının elde edilemeyeceği şeyler ve nitelikler metafizik yani fizik ötesidir. Şu halde Allah'ın olmadığı ve insanı yaratmadığı, her şeyin aslının madde olduğu ve olayların Allah'ın iradesi karışmadan kendi kendine cereyan ettiği tarzındaki iddialar bilim dışında yapılmış metafizik bildirimlerdir.